Ayrım 27. 5. Kadın Henning Mankell. Sayfa 320. 27. Bölüm. Kapı arkasından kapanıncaya değin olanları tam olarak anlayamamıştı. Kapıdan çıkmış, basamakları inmiş ve arabasına binip direksiyonun başına geçmişti. Sonra da kendi adını yüksek sesle söylemişti. Ake Davidson. Ake Davidson çok yalnız bir adamdı. Başına böylesi bir şeyin geleceği aklının ucuna bile gelmezdi. Birlikte yaşamamalarına karşın uzun yıllardan beri ilişkisi olan kadının birdenbire kendisine bu ilişkinin bittiğini ve evini terk etmesini söylemesini akla almıyordu. Ağlamaya başladı, canı yanmıştı, anlayamıyordu. Ama sevgilisi son derece kararlı bir dille ilişkilerinin bittiğini ve bir daha asla evine gelmemesini söylemişti. Kendisiyle birlikte yaşamak isteyen başka bir adamla tanışmıştı. 17 Ekim pazartesi neredeyse gece yarısıydı. Gözlerini kısarak karanlığa baktı. Hava karardıktan sonra araba kullanmaması gerektiğini biliyordu. Gözleri yeterince iyi görmüyordu. Özel gözlükleri sayesinde gündüzleri araba kullanabiliyordu. Dikiz aynasından baktı. Kaldırımın çizgisini görebiliyordu. Ne var ki başka bir seçeneği yoktu. Tüm geceyi orada arabasının içinde geçiremezdi. Malmö'ye geri dönmek zorundaydı. Arabayı çalıştırdı ve kendini çok kötü hissederek yola koyuldu. Gerçekten de çok zor görüyordu. Belki de otoyola çıkarsa daha kolay gidebilirdi. Ama önce Lödinge'den çıkması gerekiyordu. Yanlış köşeye saptı. O çevrede birçok küçük sokak vardı ve hepsi de birbirine benziyordu. Yarım saat sonra yolunu kaybettiğini anladı. Çıkmaz bir sokaktaki bir evin bahçesine girmişti ve arabayı geri vitese takarak dönmeye çalıştı. Birden farların ışığında gözüne bir şey ilişti. Biri arabaya doğru geliyordu. Rahatlayarak derin bir soluk aldı. Bu gelen kişi ona otoyola nasıl çıkılacağını mutlaka söylerdi. Arabasının kapısını açarak dışarı çıktı. Sonra da her şey birden karardı. Svedberg'in Wallander'in görmek istediği kağıt parçasını bulması 15 dakika sürmüştü. Svedberg saat 22'ye geldiğinde Wallander ondan ne istediğini açık ve net bir şekilde belirtmişti. Bu karanlığa kurşun sıkmak olabilir demişti Wallander ama baş harfleri K ve A olan ya birkaç ay önce ya da yakınlarda burada Skyne'de doğum yapacak bir kadını arıyoruz. Kadının Lund'da olduğunu sandık ama yanıldığımız ortaya çıktı. Belki de burada Ystad'dadır. Ystad'daki hastanenin doğum bölümünün tüm ülkede ün saldığını duydum. Bir gece bu hastanede garip bir şey oldu. Bir süre sonra yinelendi ve ben şimdi ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Svedberg kağıt parçasını bulunca kendisini sabırsızlıkla bekleyen Wallander'in yanına gitti. Ilva Brink dedi Svedberg, benim kuzenim, ikinci dereceden. Doğumhanede de ebe. Bir gece doğumhanede kimliği meçhul bir kadının göründüğünü rapor etmek için buraya gelmişti. Ilva çok tedirgindi.
Neden?
Gece yarısı doğumhanede bir yabancının dolaşması hiç de olağan bir şey değildi ondan.
Bu konuyla yakından ilgilenmeliyiz dedi Wallander. Bu ne zaman olmuştu?
30 Eylül gecesi.
Ve kuzenin çok tedirgin olmuştu öyle mi?
Ertesi gün cumartesiydi, buraya geldi. Bir süre onunla konuştum. Bu notları da o zaman almıştım zaten.
Peki ikinci kez ne zamandı?
13 Ekim gecesi. Ilva o gece de nöbetçiydi. İşte o gece yere düşmüş. Ertesi sabah beni oraya çağırdılar.
Ne olmuştu?
Kadın yine hastaneye gitmiş. Ilva onu durdurmaya çalışırken kadın bir yumrukla Ilva'yı yere sermiş. Ilva kendini bir at tekmelemiş gibi hissettiğini söylemişti.
O kadını daha önce hiç görmemiş mi?
30 Eylül gecesi görmüş.
Kadının üstünde üniforma mı varmış?
Evet ama Ilva kadının hastane personeli olmadığından adı gibi emin.
Nasıl bu kadar emin olabilir? Hastanede çalışan ve onun tanımadığı birçok kişi olmalı.
Emindi. Nedenini sormadım ama emindi.
Bu kimliği meçhul kadın 30 Eylül ve 13 Ekim geceleri hastanenin doğumhanesiyle ilgilenmiş dedi. Gecenin geç saatinde hastaneye iki kez gitmiş ve birinde de ebelerden birini yere sermekten kaçınmamış. Peki bu kadın neyin peşindeymiş?
Ilva da bunu öğrenmek istiyor.
Bilmiyor mu?
Koğuşu iki kez dolaşmışlar ama her şey yerli yerindeymiş.
Wallander saatine baktı, 22.45'ti. Kuzenini ara dedi. Uyandırman gerekse bile uyandır. Svedberg evet dercesine başını salladı. Wallander kendi telefonunu işaret etti. Genellikle unutkan biri olan Svedberg'in telefon numaralarını ise nedense hiçbir zaman unutmadığını biliyordu. Svedberg numarayı çevirdi. Telefon karşı tarafta defalarca çaldı ama açılmadı.
Evde olmadığına göre mutlaka hastanededir dedi.
Wallander yerinden fırladı. Bu çok daha iyi dedi. Linda'nın doğumundan beri doğumhaneye hiç gitmedim.
Eski bölümü yıktılar dedi Swedberg. Artık yepyeni bir doğumhane var.
Arabayla hastaneye gitmeleri birkaç dakika sürdü. Wallander birkaç yıl önce göğsünde şiddetli bir ağrıyla uyanıp kalp krizi geçirdiğini sandığı o geceyi anımsadı. O vakitten beri de hastaneye hiç gitmemişti. Kapı açıldı, nöbetçi memur koşarak gelip açtı. Wallander ona kimliğini gösterdi ve doğruca doğumhane bölümüne gittiler. Doğumhaneye açılan kapının önünde bir kadın onları bekliyordu.
Kuzenim dedi Swedberg, Ylva Bring.
Wallander Ylva Brink'in elini sıktı. Onun hemen arkasında duran hasta bakıcıya göz ucuyla bir bakış fırlattı. Ylva onları küçük bir çalışma odasına aldı. Şu anda ortalık sakin dedi ama her an birinin sancısı tutabilir.
Hemen konuya gireceğim dedi Wallander. Hastalarla ilgili tüm bilginin gizli olduğunu biliyorum ve bu kuralı da değiştirmeye niyetim yok. Ben yalnızca 30 Eylül ve 13 Ekim günleri arasında adı Karin gibi K ile başlayan ve soyadı da Anderson gibi A ile başlayan bir kadının burada doğum yapıp yapmadığını öğrenmek istiyorum.
Ylva Brink yerinde huzursuzlukla kıpırdandı.
Bir şey mi oldu?
Hayır dedi Wallander, yalnız birinin kimliğini saptamamız gerekiyor o kadar.
Size bu bilgiyi veremem dedi Ylva. Hasta kendisiyle ilgili bilginin verilebileceğine ilişkin bir form imzalamadıkça bu tür bilgiler gizlidir. Aynı kuralın baş harfleri içinde geçerli olduğundan eminim.
Benim bu sorumun yanıtı er ya da geç nasılsa verilecek dedi Wallander. Ne var ki benim bu yanıtı hemen şimdi almam gerekiyor.
Size yine de yardımcı olamam.
Swedberg konuşmadan bir kenarda oturuyordu. Wallander onun kaşlarını çattığını gördü. ''Burada erkekler tuvaleti var mı?'' diye sordu.
Swedberg Wallander'a bakarak başını salladı.
''Yolda tuvalete gitmek istediğini söylemiştin.''
Wallander onun ne demek istediğini anlayarak yerinden kalkıp odadan çıktı. Geri dönmek için 5 dakika bekledi. Döndüğünde Ylva Brink odada değildi. Swedberg masanın üstündeki evraka eğilmiş bakıyordu.
''Ona ne söyledin?'' dedi Wallander. ''Ailemizi utandırmaması gerektiğini'' diye karşılık verdi Swedberg. ''Ayrıca bu yüzden hapiste 1 yıl yatabileceğini de söyledim.''
''Neden ötürü?'' diye sordu Wallander hayretle.
''Yasal görevleri yerine getirmemekten.''
''Böylesi bir suç yok ama değil mi?''
''Elbette yok ama o bunu bilmiyor. İşte tüm isimler burada. Bir an önce okusak iyi olacak.''
Listeyi baştan sona okudular. Listedeki kadınların hiçbirinin adları K ve A ile başlamıyordu. Wallander korktuğunun başına geldiğini fark etti. Yine bir çıkmaz sokağa girmişlerdi.
Belki de bu K ve A harfleri isminin baş harfleri değil dedi Swedberg düşünceli bir sesle. Belki bunların başka bir anlamı var.
Ne tür bir anlamı olabilir?
Hey, dur bir dakika. Burada Katarina Taksel diye biri var dedi Swedberg.
Belki de KA harfleri Katarina'nın kısaltılmışı da olabilir.
Wallander isme baktı, bir kez daha listeyi baştan sona inceledi. KA harflerine uyan başka bir isim yoktu. Ne Karin ne de Carolina adları vardı listede.
Haklı olabilirsin dedi, adresi yaz.
Adres burada yok diye karşılık verdi Swedberg. Yalnızca doğum yapacak kadınların adları var. Ben Ylva ile konuşurken sen aşağıda bekle.
Kuzenine aileyi utandırmamasını bir kez daha anımsat dedi Wallander. Suçlardan falan söz etme. Bu daha sonra başımıza iş açabilir.
Katarina Taksel'in hala burada olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kendisini görmeye gelenleri, bu kadında alışılmışın dışında bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Ailesinin olup olmadığını da ama en önemlisi adresi.
Bu biraz uzun sürecek dedi Swedberg. Ylva bir doğuma gitti.
''Beklerim.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Gerekirse tüm gece burada beklerim.''
Masanın üstündeki bisküvilerden bir tane alarak odadan çıktı. Acil bölümünün önünden geçerken bir ambulanstan güçlükle indirilmeye çalışılan kanlar içindeki sarhoş bir adam gözüne ilişti. Wallander onu tanıyordu. Adamın adı Nick Lasson'du ve Yistat dışında eski demir parçalarını satıyordu. Genellikle ayık olurdu ama zaman zaman da içkinin dozunu kaçırır ve saldırgan olurdu. Wallander onu hastaneye getiren 2 hasta bakıcıyı da tanıyordu. Durumu kötü mü diye sordu.
Nick Lasson güçlüdür diye karşılık verdi hasta bakıcılardan yaşlı olarak. Kurtulacak. Sanskogen'deki bir barda çıkan kavgaya karışmış.
Wallander otoparka gitti. Hava soğuktu. Lunda Karin ya da Katarina adında birinin olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyordu. Bununla Birch ilgilenirdi. Saat 23.30'du. Svedberg'in arabasının kapısını açmaya çalıştı. Kilitliydi. İçeri girip anahtarları almayı düşündü. Soğukta uzun bir süre beklemesi gerekebilirdi. Ama bundan vazgeçerek otoparkta volta atmaya başladı. Birden Roma'yı anımsamıştı. Babasını Roma'da yürürken gözlerinin önünde canlandırdı. Babasının arkasından gidiyordu. Önce İspanyol merdivenlerine, sonra da çeşmeye gelmişlerdi. Gözleri yaşardı. Roma'da mutluluk içinde dolaşan bu yaşlı adam acaba kısa bir süre sonra öleceğini düşünmüş müydü? Valander durdu, boğazına bir yumruk tıkanmıştı. Babasının yasını tutmak için gereksinimi olan o huzur dolu günler ne zaman gelecekti? Yaşam olanca hızıyla sürüyordu. Yakında 50 yaşına basacaktı. Sonbahardaydılar. Saat gece yarısına geliyordu. Ve bir hastanenin otoparkında soğuktan titreyerek volta atıyordu. Dış dünyanın her geçen gün kendisine daha da yabancı geldiğini hissediyor ve bundan da çok korkuyordu. Kendini dış dünyadan soyutlamak istemiyordu. O zaman geriye ne kalırdı? Erken emeklilik mi? Masa başı işinde çalışmak mı? Uyuşturucular ve trafik kazaları ile ilgili konuşmalar yaparak mı yaşamak istiyordu? Ev diye geçirdi içinden ve de bir köpek ve belki de bayba. Dış görünüşünün bir an önce değişmesi gerekiyordu. İşe bununla başlamalıyım dedi kendi kendine. Sonra da bakalım neler olur. İşim çok yoğun, bu şekilde yaşamayı sürdüremem. Saat gece yarısını geçmişti. Otoparkta volta atmayı sürdürdü. Ambulans gitmişti. Etrafta derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Düşünmesi gereken birçok şey olduğunu biliyordu ama kendini çok yorgun hissediyordu. Beklemenin dışında yapabileceği bir şey yoktu ve donmaması için de volta atmayı sürdürmesi gerekiyordu. Sonunda Svedberg hastaneden çıktı. Hızlı adımlarla yürüyordu. Valander onun bir şeyler öğrendiğini hemen anlamıştı. Katarina Taksel Lundlu dedi. Valander heyecanlanmaya başlamıştı. Hastanede mi? 15 Ekim'de doğum yapmış, evinde. Adresini öğrenebildin mi? Daha da fazlasını öğrendim. Çocuğunun babası kayıtlara geçmemiş ve burada yatarken de kendisini görmeye gelen olmamış. Valander soluğunu tutuyordu. O zaman bu aradığımız kadın olmalı dedi. Kendisinden K.A. diye söz edilen kadın. Hiç zaman kaybetmeden karakola geri döndüler. Karakola yaklaştıklarında aniden karşılarına çıkan yabani tavşanı ezmemek için Svedberg frene basıp direksiyonu kırdı. Boş kafeteryada oturdular. Nöbetçi polislerin odasındaki telefonlar çalıyordu. Valander fincanını sade kahveyle doldurdu. Blomberg'i çuvala tıkan o kadın olamaz dedi Svedberg kahve kaşığıyla başını kaşıyarak. Yeni doğum yapan bir annenin sokağa çıkıp birini öldürmesi olası değil. O bir bağlantı dedi Valander. Tabii düşündüğüm doğruysa. Bu kadın Blomberg'le şu anda çok önemli olan o kişi arasında bir yerde. İlva'yı bir yumrukla yere seren sahte hasta bakıcı mı? Evet. Svedberg Valander'in düşüncelerini tahmin edebiliyordu. O zaman o hasta bakıcı kılıklı kadının bizim Katarina'yı görmek için doğumhaneye geldiğini düşünüyorsun öyle mi?
Evet.
Peki ama neden gece yarısı gelmiş olabilir? Herkesin yaptığı gibi neden ziyaret saatleri içinde kadını görmeye gitmemiş? Doğum koğuşunda da mutlaka ziyaretçi saatleri olmalı değil mi? Ve hastaları ziyaret edenlerin ya da ziyaretçi olanların adları bir deftere yazılmıyor değil mi?
Valander Svedberg'in bu sorularının çok önemli olduklarının farkındaydı. Devam etmeden önce bu soruların yanıtlanması gerekiyordu.
Belki de görünmek istemedi dedi. Bence bundan başka mantıklı bir açıklama olamaz. Kimin tarafında görünmek istemedi diye sordu Svedberg inatçı bir sesle. Tanınmaktan mı korkuyordu? Katarina Taksel'in bile kendisini görmek istemesini istemiyordu. Uyuyan bir kadına bakmak için mi hastaneye gece yarısı gitti?
Bilmiyorum dedi Valander. Garip olduğunu ben de kabul ediyorum.
Bunun yalnızca tek bir açıklaması olabilir diye sürdürdü konuşmasını Svedberg. Gündüz tanınabileceğinden gece yarısı hastaneye gitmeyi yeğledi.
Valander bu sözleri düşündü. Yani hastanede gündüz çalışanlardan birinin kendisini tanıyabileceğinden korktuğunu mu söylemeye çalışıyorsun?
Bu söz konusu kadının doğum koğuşuna iki kez hem de geceleri gittiği gerçeğini bir kenara atamayız. Ve yanlış hiçbir şey yapmayan kuzenime de bir yumruk indirmek zorunda kalıyor.
Başka bir açıklama daha var dedi Valander.
Ne?
Belki de doğum koğuşuna ancak geceleri gidebiliyordu.
Svedberg düşünceli bir şekilde başını evetlercesine salladı. Bu da olabilir tabii ki. Peki ama neden?
Bunun birçok nedeni olabilir. Yaşadığı yerden, işinden kaynaklanabilir. Ya da ziyaretleri gizli yapmak istemiş de olabilir.
Svedberg kahve fincanını kenara itti. Onun ziyaretleri çok önemli olmalı. Oraya iki kez gitmiş. Bir zaman çizelgesi hazırlayabiliriz dedi Wallander. Hastaneye ilk kez 30 Eylül gecesi gitmiş. Bu da herkesin en yorgun olduğu zaman. Hastanede birkaç dakika kalmış ve sonra da ortadan kaybolmuş. İki hafta sonra da yeniden ortaya çıkmış. Hem de aynı saatte. Ne var ki bu kez Ilva Brink tarafından durdurulmuş. Ama kendisini durduran ebeyi bir yumrukla yere sermiş. Sonra da arkasından hiçbir iz bırakmadan yine ortadan kaybolmuş.
Katarina Taksel de birkaç gün sonra doğum yapmış.
Ve kadın bir daha geri gelmemiş. Öte yandan Eugen Blomberg öldürüldü.
Tüm bunların arkasında o hasta bakıcının olduğunu mu düşünüyorsun?
Hiçbir şey söylemeden yalnızca bakıştılar. Wallander birden Svedberg'e Ilva Brink'e sormasını istediği önemli bir ayrıntıyı söylemeyi unuttuğunu fark etti.
Gösta Runfeld'in valizinde bulduğumuz plastik kimlik kılıfını anımsıyor musun diye sordu. Hastane personelinin kullandığı türden olan kılıfı.
Svedberg başını evet dercesine salladı, anımsamıştı. Hadi hemen doğum koğuşunu ara dedi. Ilva'ya kendisini yumrukla yere seren kadının yakasında bir kimlik olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını sor.
Svedberg telefon etmek için ayağa kalktı. Telefon konuşması kısa sürmüştü.
Kadının kimlik taktığını hatırlıyor dedi. Her iki defasında da.
Kimliğin üstündeki adı okuyabilmiş mi?
Bir ad olduğundan pek emin değildi.
Wallander bir an için sustu, düşünüyordu.
Kimliği yitirmiş olmalı dedi. Hastane üniformasını nereden bulduysa yeni plastik kılıfı da oradan almış olmalı.
Hastanede parmak izi bulmak olanaksız dedi Svedberg. Her yer her an temiz tutuluyor.
Ayrıca kadının bir yere dokunup dokunmadığını da bilmiyoruz.
Ama elinde eldiven olmadığını da biliyoruz dedi Wallander.
Eldivenli olsaydı bu kesinlikle Ilva'nın gözünden kaçmazdı.
Svedberg başını bir kez daha kahve kaşığıyla kaşıdı.
Olabilir dedi. Ilva kadının kendisine yumruk atmadan önce kolundan yakaladığını söylemişti.
Ilva'nın yalnızca giysilerini tutmuş dedi Wallander. Giysilerden bir şey bulmak olanaksız. Bir an için içinde büyük bir düş kırıklığı hissetti.
Yine de Nyberg'le konuşmalıyız dedi. Belki de Katarina Taksel'in yattığı yatağa dokunmuştur. Denemeliyiz. Runfeld'in valizinde bulduğumuz parmak izlerine uyan parmak izleri bulabilirsek araştırmamızda önemli bir adım atmış oluruz. O zaman da Erikson ve Blomberg'le de aynı parmak izlerini araştırmaya koyuluruz.
Svedberg Katarina Taksel'le ilgili aldığı notları Wallander'e uzattı. Wallander onun 33 yaşında olduğunu, ne iş yaptığı bilinmese de kendi işinde çalıştığını öğrendi. Lund'un merkezinde oturuyordu.
Yarın sabah erkenden oraya gideriz dedi. Bu gece ikimiz birlikte çalıştığımıza göre bu şekilde devam etsek iyi olacak. Artık biraz yatıp dinlensek iyi olacak.
Çok garip dedi Svedberg. Önce paralı bir asker aradık, şimdi ise bir hasta bakıcı arıyoruz.
Aslında büyük olasılıkla hasta bakıcı değil dedi Wallander.
Bundan emin değiliz diye karşılık verdi Svedberg. Ilva'nın onu tanımaması kadının hasta bakıcı olmadığını göstermez.
Haklısın, bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Ayağa kalktı.
Seni eve bırakayım dedi Svedberg. Araban ne durumda?
Yeni bir araba almam gerektiğini biliyorum ama çok pahalı.
Nöbetçi polis memurlarından biri telaşla içeri girdi.
Burada olduğunu biliyordum dedi. Galiba bir şey olmuş.
Wallander birden soluk alamadığını fark etti. Yine mi diye geçirdi içinden.
Söverstadt ve Lodinge arasındaki bir yolun kenarında ağır yaralı bir adam yatıyormuş. Bir kamyon şoförü bulmuş onu. Saldırıya mı uğradığını ya da trafik kazası mı geçirdiğini bilmiyoruz. Ambulans yola çıktı ama Lodinge'ye yakın olduğundan acaba diyordum.
Cümlesini tamamlayamadı. Svedberg ile Wallander çoktan kafeteryadan çıkmışlardı bile. Ambulans görevlileri yaralı adamı sedyeye taşırlarken olay yerine ulaşmışlardı. Wallander ambulans görevlilerinin az önce konuştuğu hasta bakıcılar olduklarını gördü.
Gece yarısı karanlıkta çarpışan gemiler gibi dedi içlerinden biri.
Araba kazası mı diye sordu Wallander.
Öyle olsa bile çarpan kaçıp gitmiş ama bana sorarsan bu daha çok bir saldırıya benziyor.
Wallander çevresine bakındı, yol bomboştu.
Gecenin bu saatinde burada kim yürür diye sordu.
Adamın yüzü kan içindeydi, güçlükle soluk alabiliyordu.
Biz şimdi gidiyoruz dedi ambulans görevlisi. Bir an önce hastaneye götürmeliyiz. İç kanama geçiriyor olabilir.
Ambulans gitti. Svedberg'in arabasının farları aracılığıyla olay yerini incelediler. Birkaç dakika sonra da Yistad karakolundan bir devriye arabası geldi. Svedberg ve Wallander bir şey bulamamışlardı. Yerde tekerlek izi bile yoktu. Svedberg polislere olanları anlattıktan sonra yola koyuldular. Rüzgar çıkmıştı. Svedberg'in arabasındaki derece ısının 3 derece olduğunu gösteriyordu.
''Bunun diğer olaylarla büyük olasılıkla bir ilgisi yok.'' dedi Wallander. ''Beni hastaneye bırak. Sen de istersen evine gidip biraz uyu. Hiç olmazsa sabah birimiz dinlenmiş oluruz.''
''Seni sabah nereden alayım?'' ''Maria Gatan'dan, saat 6'da. Martinson sabahları erken kalkar. Onu ara ve olanları anlat. Plastik kimlik kılıfı konusunda Nyberg'le konuşmasını söyle ve bizim de Lund'a gitmemiz gerektiğini anlat ona.'' O gece ikinci kez Wallander kendini hastanenin önünde buldu. Acil servise geldiğinde adamın yoğun bakıma alındığını gördü. Oturup beklemeye başladı. Çok yorgundu. Sürekli olarak başı düşüyordu. Birinin adını söylemesiyle uyandı ama önce nerede olduğunu çıkaramadı. Düşünde karanlık bir sokakta babasını arıyor ama onu bulamıyordu. Karşısında bir doktor duruyordu. Wallander birden uyandı.
''Yaşayacak dedi doktor ama çok kötü dövülmüş.
Demek trafik kazası değil.''
''Hayır, saldırıya uğramış ama görebildiğimiz kadarıyla iç kanaması yok.''
''Yanında kimlik falan var mıydı?''
Doktor ona bir zarf uzattı. Wallander zarfın içindeki cüzdanı çıkardı. Cüzdanın içinde birçok şeyin yanı sıra bir de ehliyet vardı. Adamın adı Ake Davidson'du. Wallander adamın geceleri araba kullanmaması gerektiğine ilişkin notu gördü.
''Onunla konuşabilir miyim?''
''Bunu biraz daha sonra yapsanız daha iyi olur.''
Wallander bu konuyla Hanson'un ya da Höglund'un ilgilenmesini söylemeyi düşündü. Eğer bu gerçekten de söz konusu bir saldırı olayıysa, şimdilik bu konuyla başka birinin ilgilenmesinde bir sakınca yoktu. Kendisinin bu tür olaylara ayıracak zamanı yoktu. Wallander gitmek üzere ayağa kalktı.
''İlgileneceğinizi düşündüğümüz bir şey bulduk.'' dedi doktor.
Wallander'a bir kağıt parçası uzattı. Çala kalem yazılmış notu okudu.
''Hırsız gece bekçileri tarafından etkisiz hale getirildi.''
''Ne gece bekçileri?'' diye sordu.
''Halkın milis kuvvetleri kurduğuna ilişkin bir haber okumuştum gazetede.'' dedi doktor. ''Acaba bu kuvvetler kendilerine gece bekçileri adını takmış olabilirler mi?''
Wallander elindeki nota şaşkınlıkla baktı. ''Bu başka bir şeyi de gösteriyor.'' dedi doktor.
''Bu kağıt adamın bedenine iliştirilmişti. Bedenine zımbalanmıştı.''
Wallander başını dehşetle iki yana salladı. ''İnanılmaz bir şey bu.'' dedi.
''Evet.'' diye karşılık verdi doktor. ''Bu kadar ileri gitmeleri gerçekten akıl alır gibi değil.''
Wallander taksiye binmekten hiçbir zaman hoşlanmazdı. Boş sokaklardan geçerek evine kadar yürüdü. Katarina Taksel'i düşündü. Sonra da Ake Davidson'u. Eve gidince de yalnızca ceketiyle ayakkabılarını çıkarıp salondaki kanepeye uzanarak battaniyeyi üstüne çekti. Çalar saati ayarladı ama uyuyamadı. Başı ağrımaya başlamıştı. Aspirin içmek için mutfağa gitti. Mutfağın penceresinden rüzgarda sallanan sokak lambasını gördü. Daha sonra da yeniden kanepeye uzandı ve çalar saat çalıncaya değin de uyudu. Kanepede uyandığında kendini geceden çok daha yorgun hissetti. Banyoya giderek yüzünü soğuk suyla yıkadı, sonra da gömleğini değiştirdi. Kahvenin olmasını beklerken Hanson'u evinden aradı. Hanson telefona geç cevap verdi. Wallander onu uyandırdığının farkındaydı.
''Östersund'dan gelen evrakı henüz bitiremedim.'' dedi Hanson uykulu bir sesle. ''Sabahın ikisine değin çalıştım. Yaklaşık 4 kilo evrak daha var.''
''Bunu daha sonra konuşuruz.'' dedi Wallander. ''Şimdi hastaneye gidip Ake Davidson adındaki bir hastayla konuşmanı istiyorum. Dün gece Ludinge yakınlarında bir sokakta saldırıya uğradı ve yolun kenarında kanlar içinde bulundu. Büyük olasılıkla bu işi halkın milis kuvvetlerinin yaptığını sanıyorum. Konuyla ilgilenmeni istiyorum.''
''Östersund'dan gelen evrakı ne yapayım?''
''Onunla daha sonra ilgilenirsin. Svedberg'le ben Lund'a gidiyoruz. Ayrıntıları daha sonra konuşuruz.'' Hanson daha fazla soru sormasına fırsat vermeden telefonu kapattı. Sorularını yanıtlayacak enerjisi yoktu. Saat tam 6'da Svedberg geldi. Wallander elinde kahve fincanıyla mutfak penceresinden hemen geleceğini söyledi.
''Martinson'la konuştum.'' dedi Svedberg. ''Wallander arabaya biner binmez plastik kimlik kılıfı üstünde çalışmasını söyleyecek Nyberg'e.''
''Martinson neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anladı mı?''
''Sanırım.''
''İyi öyleyse gidelim.'' Wallander başını arkaya dayayarak gözlerini kapadı. Lund'a giderken yapılacak en iyi şey uyumaktı. Katarina Taksel Wallander'in daha önce hiç gitmediği bir alandaki sitede oturuyordu.
''Börç'ü arasak iyi olacak.'' dedi Wallander. ''Böylelikle ileriye yönelik herhangi bir sorunu da ortadan kaldırmış oluruz.''
Svedberg onu evde buldu. Olayları anlatması için telefonu Wallander'e verdi. Börç 20 dakika sonra orada olacağını söyledi. Arabada oturarak gelmesini beklediler. Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplıydı ve rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Birch arabasını hemen arkalarında durdurdu. Birlikte içeri girdiler.
''Ben konuşmaya katılmayacağım.'' dedi Birch. ''Konuşmayı siz yapın.''
Svedberg 3. kattaki dairenin zilini çaldı. Kapı hemen açıldı. Üstünde sabahlık olan bir kadın kapıyı açtı. Gözlerinin altında siyah halkalar vardı. Kadın Wallander'e Ann Britt'i anımsatmıştı. Wallander elinden geldiğince dostça konuşmaya çalıştı. Ama Yistad karakolundan geldiğini söylediğinde genç kadının tepkisi dikkatini çekmişti. Oldukça küçük ve dağınık olan evden içeri girdiler. Her şeyde evde bir bebek olduğuna ilişkin izler vardı. Wallander Linda doğduğunda da evlerinin bu şekilde göründüğünü anımsadı. Tahta mobilyalarla döşeli oturma odasına gittiler. Masanın üstündeki broşür Wallander'in dikkatini çekmişti. Taksel saç ürünleri.
''Sabahın bu kadar erken bir saatinde sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.'' dedi otururlarken, ''ama çok önemli.''
Sözlerini nasıl sürdüreceğini kestiremedi. Genç kadın tam karşısındaki koltuğa geçip oturmuştu. Gözlerini Wallander'den ayırmıyordu.
''Yistad Hastanesi'nin doğumhanesinde bir çocuğunuz oldu.'' dedi.
''Bir oğlum oldu.'' diye karşılık verdi genç kadın. ''15 Ekim'de dünyaya geldi.''
''Kutlarım.'' dedi Wallander. Svedberg ile Birch de benzeri bir şeyler mırıldandılar.
''Doğumdan yaklaşık 2 hafta önce.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander.
''Ya da kesin konuşursam 30 Eylül gecesi. Gece yarısından sonra sizi görmeye gelen oldu mu?''
Genç kadın ona şaşkınlıkla baktı. ''Kim gelebilir ki?''
''Daha önce hiç görmediğiniz bir hasta bakıcı.''
''Geceleri çalışan tüm hasta bakıcıları tanırım.''
''Bu kadın 2 hafta sonra yine geldi.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Ve biz de onun sizi görmeye geldiğini düşünüyoruz.''
''Gece yarısı mı?''
''Evet, sabahın 2'sinde ya da biraz daha geç.''
''Kimse beni görmeye gelmedi. Ayrıca benim uykum ağırdır.''
Wallander yavaşça başını salladı. Birch kanepenin arkasında duruyordu. Svedberg ise duvara dayalı bir sandalyede oturuyordu. Birden ortalıkta derin bir sessizlik oldu. Wallander'in konuşmasını bekliyorlardı ve o da bunu yapmaya hazırlanıyordu. Ama önce düşüncelerini toplaması gerekiyordu. Hala çok yorgundu. Aslında genç kadına doğum koğuşunda neden o denli uzun bir süre yattığını sormak istiyordu. Hamileliğinde sorun mu çıkmıştı? Ama bunları sormadı. Daha önemli bir şey vardı. Genç kadının doğruyu söylemediğinden emindi. Onu görmeye giden biri olduğundan ve onun da kendisini görmeye gelen kadını tanıdığından emindi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 333.